Ayrım 38. Nazi İmparatorluğu 3. Doğuşu, yükselişi, çöküşü. William L. Schirrer. Sayfa 1320. 20 Temmuz 1944. Sıcak ve güneşli bir yaz sabahı. Saat 6'yı biraz geçiyordu. Albay Stauffenberg ve yaveri Teğmen Werner von Heften birlikte otomobile bindiler. Berlin'in bombardımanlardan yıkılmış binaları arasından geçerek Rangsdorf havaalanına gittiler. İçi tıklım tıklım dolu olan evrak çantasında yeni Volksgrenadier tümenleri üzerine bir sürü evrak vardı. Hitler'in Doğu Prusya'da, Rastenburg'da, Kurt İni karargahında öğleden sonra saat 1'de bu konuda konferans verecekti. Bomba, Treschow ile Schlabrendorf'un bir yıl önce Führer'in uçağına koydukları sonradan patlamayan bombanın aynıydı. Bildiğimiz gibi İngiliz yapısı olan bu bomba cam bir kapsülün kırılmasıyla harekete geçiriliyordu. Kapsülden çıkan asit küçük bir teli eritiyor, tel eriyince de serbest kalan tetik kapsüle çarparak bombayı ateşliyordu. Bombanın patlama zamanı telin kalınlığına göre değişiyordu. O sabah bombaya ince bir tel konulmuştu. Hemen 10 dakika içinde patlayıverecekti. Havaalanında General Stief'e rastladı. Bombayı bir gece önce bulup getiren oydu. Alanda onları bir uçak bekliyordu. Ordu karargah komutanı General Eduard Wagner'in özel uçağıydı. General komplonun elebaşılarındandı ve bu önemli iş için kendi uçağını vermeyi daha doğru bulmuştu. Uçak saat 7'de havalandı. Saat 10'dan az sonra Rastenburg'a indi. Heften, pilota öğleden sonra herhangi bir zamanda dönmeye hazır olması için emir verdi. Bir personel arabası gelenleri alarak Doğu Prusya'nın loş, nemli, sık ormanlık bir bölgesinde kurulmuş olan Wolfschanze karargahına götürdü. Stauffenberg buraya girmenin de buradan çıkmanın da kolay olmadığını elbette biliyordu. Karargahın çevresinde 3 halka vardı. Her halka ayrı ayrı mayın tarlalarıyla, istihkamlarla, elektriklenmiş dikenli tellerle korunmuştu. Bağnaz SS'ler gece gündüz burada nöbet tutuyorlardı. En yüksek generaller bile çok sıkı muhafaza altında bulunan Hitler'in oturduğu ve çalıştığı en iç bölmeye girebilmek için özel bir izin kağıdı almak zorundaydılar. İzin kağıtları yalnızca bir ziyaret için geçerliydi. Bundan başka ziyaretçiler içeri girerlerken Himmler'in yardımcılarından emniyet şefi ve SS muhafız alayı komutanı SS Oberführer Rattenhuber tarafından şahsen muayene ediliyorlardı. Ancak Stauffenberg'in gelmesini Hitler'in kendisi emrettiği için yaveriyle birlikte 3 kontrol noktasını geçmekte zorluk çekmedi. Stauffenberg, kamp komutan yaveri Yüzbaşı von Möllendorf ile kahvaltı ettikten sonra OKW Haberleşme Başkanı General Fritz Feldgiebel'i aradı. Feldgiebel, komplonun kilit noktasında bulunan kimselerdendi. Stauffenberg, generalin bomba haberini Berlin'e hemen göndermeye ve böylece orada derhal harekete geçilmesini sağlamaya hazır olup olmadığını inceledi. Feldgiebel, suikast olur olmaz telefon, telgraf ve radyo haberleşmelerini kesecek, Führer'in karargahını tecrit edecekti. Bu işi OKW Haberleşme Şebekesi Başkanı'ndan daha iyi yapacak kimse yoktu. Komplocular böyle bir adamı kazanmış oldukları için kendilerini talihli sayıyorlardı. Komplonun başarıya ulaşması için ona kesinlikle ihtiyaç vardı. Stauffenberg, OKW'da orduyu temsil eden General Bülle'yi de gördükten ve kendisiyle yedek ordu işlerini görüştükten sonra Keitel'in dairesine gitti. Kasketini ve palaskasını antrede bırakarak OKW şefinin yanına girdi. Düşündüğünden daha çabuk hareket etmek zorunda bulunduğunu anladı. O sırada saat 12'yi pek az geçiyordu. Keitel 2.30'da trenle Mussolini geleceği için Führer'in her gün saat 1'de başlayan toplantısının 12.30'a alındığını bildirdi. Keitel, albaydan raporunu kısa kesmesini rica etti. Hitler, toplantının erken bitmesini istemişti. Bomba patlamadan önce mi? Stauffenberg, talihsizliğin kendisini bir daha ve belki de son bir defa daha başarısızlığa uğratmasından herhalde korkmuştur. Bundan başka Stauffenberg toplantının Führer'in yeraltı sığınağında yapılacağını ummuştu. Bir bombanın bu sığınakta patlaması, yer üstündeki bir binada patlamasından çok daha büyük bir etki yaratırdı. Ama Keitel toplantının Lagerbaracke, toplantı barakasında yapılacağını söyledi. Birçok yazarlar Hitler'in günlük toplantıları Rastenburg'daki yeraltı sığınağında yaptığını, ancak sığınaktaki onarımdan, havanın da sıcak ve nemli olmasından ötürü 20 Temmuz'da toplantının yer üstüne alındığını yazarlar. Bullock, rastlantı olarak yapılan bu değişimin Hitler'in hayatını kurtardığını yazar. Hitler, sayfa 68. Ama rastlantı olarak değiştirildiği şüphelidir. Benim anladığım kadar, Lagerbaracke adından da anlaşıldığı gibi genellikle toplantıların yapıldığı yerdi. Yalnız hava akını tehlikesi olduğu zaman yeraltı sığınağına gidiliyordu. Herhalde sıcak günlerde sığınak daha serin olurdu. Bakınız, Zellergreis der Freiheit, sayfa 360. Bu yer her zaman söylendiği gibi dayanıksız, tahta bir kulübe değildi. Hitler bir yıl önceki kış eski tahta duvarlara 50 santim kalınlığında beton kaplatmış, böylece kulübe dolaylarda havadan atılacak bombaların çıkaracağı yangınlara ve atacağı topraklara karşı korunmuştu. Bununla birlikte bu kalın duvarlarda Stauffenberg'in atacağı bombanın etkisini arttırabilirdi. Biraz sonra bombayı işletmeliydi. Hitler'e vereceği raporu kısaca Keitel'a anlattı. Sözlerinin sonuna doğru OKW şefinin sabırsızlıkla saatine bakmakta olduğunu gördü. Keitel 12.30'dan birkaç dakika önce toplantıya gitmek üzere odadan çıkmaları gerektiğini, yoksa geç kalacaklarını söyledi. Dairesinden çıktılar. Birkaç adım yürüdükten sonra Stauffenberg kasketiyle palaskasını antrede bıraktığını, hemen dönüp alması gerektiğini söyledi. Keitel'ın yanlarında yürüyen yaveri Teğmen von John'un gidip getirebileceğini söylemesine vakit bırakmadan koştu. Antrede hemen çantasını açtı. Kalan üç parmağıyla çengeli yakaladı ve kapsülü kırdı. Mekanik bir arıza çıkmazsa bomba 10 dakika içinde patlayacaktı. Aslarının karşısında aslan kesilen, üstlerinin karşısında ise dal kavukluğun çeşidini yapan Keitel, Stauffenberg'in gecikmesine kızdı. Dairesine dönerek çabuk ol diye bağırdı. Geç kalıyorlardı. Stauffenberg özür diledi. Keitel, albay gibi sakat bir adamın palaskasını normal bir insan kadar çabuk takamayacağını herhalde anlamıştı. Hitler'in kulübesine doğru giderlerken Stauffenberg neşeli görünüyordu. Keitel'in de öfkesi geçmişti. O sırada daha hiçbir şeyden şüphelenmemişti. Ama Keitel'in tahmin ettiği gibi gerçekten geç kalmışlardı. Toplantı başlamıştı bile. Stauffenberg, Keitel ile birlikte odaya girmeden önce antrede bir an durdu. Telefon santralinin başındaki başçavuşa Berlin'den acele bir telefon beklediğini, gelecek bilginin raporunda son durumu yansıtmaya yarayacağını, Keitel'in işitmesi için söylemişti bunu. Telefon gelir gelmez kendisini çağırmasını söyledi. Bu sözler olağanüstü olduğu halde, çünkü dışarı buyur edilmeden ya da konferans bitmeden ve yüksek komutan çıkmadan önce hiç kimse, bir feldmareşal bile Nazi komutanın yanından çıkamazdı, Keitel durumdan kuşkulanmadı. İki adam toplantı odasına girdiler. Stauffenberg'in çengelleriyle çantasını açarak kapsülü kırmasının üzerinden 4 dakika kadar geçmişti. Daha 6 dakika vardı. Oda biraz küçüktü. 10 metreye 5 metre kadar bir şey. 10 penceresi vardı. Hava sıcak olduğu için hepsi de ardına kadar açıktı. Bu kadar çok açık pencere bombanın etkisini elbette ki azaltacaktı. Odanın ortasında 1,5 metre eninde 3,5 metre boyunda uzun bir masa duruyordu. Kalın meşe ağacından yapılmıştı. Garip bir masaydı. Bacakları üzerinde duracağı yerde kalın desteklere oturtulmuştu. Destekler masanın iki başına doğru ve hemen hemen masanın bütün enini kaplayacak şekilde konulmuştu. Bu garip yapılış şeklinin ileride büyük etkisi olacaktı. Stauffenberg odaya girdiği sırada Hitler uzun masanın ortasında oturmuş, arkasını kapıya vermişti. Sağ yanında Harekat Dairesi Başkanı ve Ordu Kurmay Başkanı Yardımcısı General Heusinger ile Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı General Korten ve Heusinger'in Kurmay Başkanı Albay Heinz Brandt oturmuştu. Keitel, Hitler'in hemen solundaki yerine geçip oturdu. Onun yanında General Yodl vardı. Toplantıda ayrıca 3 silahlı kuvvetten 18 subay bulunuyordu. Masanın çevresinde SS'ler ayakta bekliyorlardı. Göring ile Himmler yoktu. Hitler elindeki büyüteçle oynuyor, o sırada önüne serili haritalardaki ufak yazıları okumak için büyüteç kullanılıyordu ve iki steno'da not tutuyordu. Heusinger, Rus cephesinin merkezinde hasıl olan son yarığı ve bu yüzden Alman ordularının yalnız bu cephede değil, kuzey ve güney cephelerinde de düştükleri tehlikeli durumu anlatan acıklı raporunun ortasına gelmişti. Keitel, Albay von Stauffenberg'in geldiğini ve neden geldiğini bildirdi. Hitler, bir gözü bantla kapatılmış olan tek kollu albaya baktı. Kendisini hafifçe selamladı. Raporunu dinlemeden Heusinger'le işini bitirmek istediğini söyledi. Stauffenberg, Korten ile Brand'ın arasına geçip oturdu. Hitler'den 1,5 metre ötede bulunuyordu. Çantasını yere koydu. İleri doğru sürdü. Kalın meşe ayağın iç kenarına dayadı. Çanta Führer'in ayaklarından 2 metre uzaktaydı. O sırada saat 12.37 idi. Heusinger konuşmasına devam ediyor, masanın üzerindeki durum haritasında adı geçen yerleri gösteriyordu. Hitler'le subaylar da haritanın üzerine eğilmişler, bakıyorlardı. Stauffenberg'in dışarıya çıktığının kimse farkına varmadı. Yalnız Albay Brandt gördü. Bu subay o sırada generalinin anlattıklarını dinlemekteydi. Bir ara haritayı daha iyi görebilmek için masanın üzerine eğildi, ayağı Stauffenberg'in çantasına takıldı. Ayağıyla çantayı bir kenara itmeye çalıştı. Sonra bir eliyle uzandı ve çantayı ağır masa ayağının öteki tarafına kaldırıp koydu. Şimdi bomba ile Hitler arasında kalın bir ayak vardı. Toplantıda bulunan Amiral Kurt Asman'ın müttefik sorgu yargıçlarını verdiği ifadeye göre Stauffenberg, Brand'ın kulağına şunu fısıldamıştı. Hemen gidip telefon etmeliyim. Çantama göz kulak ol. İçinde gizli evrak var. Hitler'in hayatını belki de görünüşte çok önemsiz olan bu hareket kurtarmıştır. Yalnız bu hareket Brand'ın hayatına mal oldu. Olayda sanki anlaşılmayan bir alın yazısı var gibidir. Albay Brand hatırlanacağı gibi 13 Mart akşamı Treschkow'un verdiği içki şişelerini Hitler'in uçağında Smolensk'ten Rastenburg'a götüren zavallı subaydı. O zaman bu şişelerin içinde bomba olduğundan hiç şüphelenmemişti. Şimdi de yine aynı çeşit bombayı masanın altında farkına varmadan başkomutandan uzaklaştırmıştı. O sırada bombanın içindeki kimyasal madde tetiği tutan teli eritiyordu. Stauffenberg'i toplantıya getiren Keitel, albayın bulunması gereken yere baktı. Heusinger, karamsar raporunun sonuna yaklaşıyordu. OKW başkanı rapora hazırlanmasını Stauffenberg'e işaret edecekti. Belki de evrakını çantasından çıkartması için kendisine yardım edilmesi gerekecekti. Ama genç albayın yerinde olmadığını görünce çok kızdı. Stauffenberg'in içeri girerken telefoncuya söylediğini hatırladı. Garip genç subayı bulup getirmek üzere odadan çıktı. Stauffenberg santralde yoktu. Başçavuş kendisinin hızla binadan çıktığını söyledi. Keitel şaşkınlık içinde yeniden toplantı salonuna girdi. Heusinger artık günün kötü durumunu belirten raporunun sonuna gelmişti. Ruslar diyordu, Duna'nın batısından kuzeye doğru büyük kuvvetlerle ilerliyorlar. Şu anda öncüleri Dunaburg'un güneydoğusuna varmış bulunuyor. Eğer Peipus Gölü çevresindeki ordu grubu hemen geri çekilmeyecek olursa bir felaket... Cümlesi bitmedi. Bomba tam 12.45'te patladı. Stauffenberg olup bitenleri gördü. 1-200 metre ileride 88 sayılı koruganda General Feldgebel'in dairesinde generalle birlikte ayakta duruyor, ikide bir de saatine bakarak saniyeleri sayıyor ve toplantı kulübesine bakıyordu. Bu sırada barakaya 155 milimetrelik bir mermi isabet etmiş gibi birden büyük bir gürültüyle birlikte dumanların ve alevlerin çıktığını gördü. Pencerelerden insanlar fırladı, havaya parçalar yükseldi. Stauffenberg o heyecanla toplantı salonunda ölmeyen ya da ölüm halinde bulunmayan bir tek kişinin kalmadığını sandı. Acele Feldgebel'e veda etti. Feldgebel de o sırada Berlin'e telefon ediyor, teşebbüsün başarıyla sonuçlandığını bildiriyordu. Sonra komplocular başkenti alarak yeni hükümet ilan edinceye kadar bir daha açmamak üzere karargahın bütün dış irtibatını kesti. Birçok yazarlar bu sırada General Feldgebel'in haberleşme merkezini havaya uçurması gerektiğini, bunu yapmamasının komplo için çok kötü sonuçlar doğurmuş olduğunu iddia ederler. Nitekim Wheeler Bennett de Nemesis sayfa 643'te General Feldgebel bu görevini ne yazık ki yapamadı der. Yeraltı koruganlarında SS'ler tarafından sıkı sıkıya muhafaza altında bulundurulan birçok haberleşme merkezleri olduğu için bunların uçurulması Stauffenberg'in planına herhalde dahil değildi. Zaten general de bunu yapamazdı. Feldgebel yalnızca Berlin'e patlamayı haber verdikten sonra 2-3 saat hariçle haberleşmeyi kesebileceğini söylemişti. Kendisi birkaç kaçınılmaz atlama hariç bu görevini tamamıyla yerine getirmiştir. Stauffenberg'in şimdi yapacağı ilk iş Rastenburg kampından olabildiği kadar çabuk ve ölmeden çıkmaktı. Kontrol noktalarında bulunan muhafızlar Hitler'in konferans salonundaki patlamayı görmüş ya da işitmişler, bütün çıkış yerlerini kapatmışlardı. Feldgebel'in bulunduğu koruganın 1-2 metre ilerisindeki ilk nokta Stauffenberg'in otomobilini durdurdu. Stauffenberg otomobilden atladı ve muhafızların odasındaki nöbetçi subayı ile görüşmek istediğini söyledi. Nöbetçi subayının yanında başka birine telefon etti. Kime ettiği bilinmiyor. Kısaca konuştu, telefonu kapattı ve subaya döndü. "Teğmen, geçmeme izin verildi," dedi. Yalandı bu ama işe yaradı. Sonra Teğmen görevini yaparak defterine şu kaydı düştü. 12:44 Albay Stauffenberg geçti. Sonraki kontrol noktasına telefon ederek gelecek arabayı bırakmalarını emretti. Üçüncü ve son engeli geçmek daha zordu. Stauffenberg gelmeden önce buraya bir alarm verilmiş, demir indirilmiş, muhafızlar arttırılmıştı. Kimsenin girip çıkmasına izin verilmiyordu. Stauffenberg ile yardımcısı Teğmen Heften'in bulunduğu araba Kolbe adındaki inatçı bir başçavuş tarafından durduruldu. Stauffenberg bir daha telefon etmek istedi. Kamp komutanının yaveri Yüzbaşı von Mollendorf'u aradı. Patlama yüzünden muhafızın kendisini bırakmadığını söyledi. "Çok acele işim var. General Fromm beni havaalanında bekliyor," dedi. Bu da yalandı. Fromm, Stauffenberg'in de çok iyi bildiği gibi Berlin'deydi. Telefonu kapattıktan sonra çavuşa döndü. "İşittin işte. Geçmeme izin verildi." Ama çavuş bu yalanı yutmadı. Mollendorf'a kendisi telefon ederek sordu. Yüzbaşı izin vermişti. Sonra son süratle havaalanına koştular. Teğmen Heften bu sırada kendi çantasında getirmiş olduğu ikinci bombayı söktü, parçalarını yolun kenarına fırlattı. Bu parçaları Gestapo sonradan orada buldu. Havaalanı komutanı alarmı daha almamıştı. İki adam alana gelince pilot hemen motorları işletti. 1-2 dakika içinde havalandılar. Saat hemen hemen 1'i geçiyordu. Bundan sonraki 3 saat herhalde Stauffenberg'in hayatında bir türlü geçmek bilmeyen en uzun zaman olacaktı. Yavaş giden Heinkel uçağı kumlu dümdüz Alman Ovası'nın üzerinden batıya doğru uçarken Feldgebel'in Berlin'e önemli işaretleri verdiğini, başkentteki arkadaşlarının hemen şehri ele geçirmek üzere işe başladıklarını, Almanya'daki ve batıdaki askeri komutanlara hazırlanan mesajları gönderdiklerini düşünüyor, alarma geçirilen Alman uçakları ile Doğu Prusya üzerinde hareketlerini arttıran Rus uçakları tarafından yere inmeye mecbur edilmeyeceğini umuyordu. Uçakta uzun mesafeli radyo olmadığından Berlin'den haber alamıyor, komplocuların radyodan vermekte olduğunu sandığı heyecanlı haberleri işitemiyordu. Yine bu yüzden başkentteki arkadaşlarıyla görüşemiyor, General Feldgebel'in belki de onlara ulaştıramadığı işareti veremiyordu. Uçağı havalarda uçup duruyordu. 3:45'te Rangsdorf havaalanına indi. Stauffenberg büyük bir sevinçle alandaki en yakın telefona koştu. Geçen 3 saat içinde neler yapıldığını Olbricht'ten öğrenmek istedi. Ama hiçbir şeyin yapılmadığını hayret ve korkuyla öğrendi. Feldgebel saat 1'den hemen sonra telefon etmiş, patlamanın olduğunu bildirmişti. Ama hatlar bozuktu. Hitler'in öldürülüp öldürülmediği anlaşılamamıştı. Onun için hiçbir şey yapılmamıştı. Valkyrie emirleri Olbricht'in kasasından çıkarılmış ancak gönderilmemişti. Bentlerstrasse'de ellerini kollarını kavuşturmuşlar, Stauffenberg'in dönmesini bekliyorlardı. Hazırlanmış olan emirleri yeni hükümetin başkanı ve Wehrmacht'ın başkomutanı olarak hemen çıkartacak ve radyoda Almanya'da yeni bir çağın başladığını haber verecek olan General Beck ile Feldmarschall von Witzleben ise ortalıklarda yoktu. Stauffenberg, Rangsdorf'ta Olbricht'e telefon ederken Hitler'in öldüğüne kesinlikle inandığını söylemişti. Ama Hitler ölmemişti. Albay Brandt'ın hemen hemen bilmeden çantayı meşe ayağın berisine sürmesi Hitler'in hayatını kurtarmıştı. Hitler çok sarsılmıştı ama ağır yaralı bile değildi. Saçı kavrulmuş, bacakları yanmış, sağ kolu çürümüş ve koluna geçici olarak felç gelmişti. Kulak zarı patlamış, tavandan düşen bir kalas sırtını incitmişti. Durumunu gözleriyle gören birinin anlattığına göre Keitel'in koluna yaslanmış olarak yanan binadan çıkarken tanınmaz haldeydi. Yüzü kapkara olmuştu. Saçından dumanlar çıkıyordu. Pantolonu paramparça olmuştu. Keitel mucize olarak yaralanmamıştı. Ama masanın bomba patlayan ucunda bulunanların çoğu ölmüştü, ya ölmek üzereydi ya da ağır yaralıydı. Resmi Steno Berger ölmüştü. Albay Brandt, Hitler'in yaveri Schmund, General Korten aldıkları yaralardan öldüler. Bütün ötekiler de General Jodl, Bodenschatz, Göring'in kurmay başkanı da dahil olmak üzere hepsi ağır yaralıydılar. İlk heyecan arasında patlamanın nereden geldiği üzerine bir takım tahminler yürütüldü. Hitler önce bunun düşman avcı uçaklarından birinin hücumu sandı. Başından kanlar akan Jodl, başına ayrıca avize düşmüştü. Feldgebel'in irtibatı kesmesinden 1-2 dakika önce Berlin'de cinayet masası şefi Arthur Nebe'ye telefon etmek ve yerinde inceleme yapmak üzere hemen uçakla karargaha polis gönderilmesini istemek oldu. 2 saat sonra ipuçları bulunmaya başladı. Lage Baracca'daki telefon santralinin başında bulunan çavuş, Berlin'den şehirler arası bir telefon beklediğini söyleyen tek gözlü bir albayın toplantı odasından çıktığını, telefon beklemeden hızlı hızlı binadan çıkıp gittiğini söyledi. Toplantıda bulunanlardan bazıları Stauffenberg'in çantasını masanın altında bıraktığını hatırladılar. Kontrol noktalarındaki nöbetçiler Stauffenberg ile yardımcısının patlamadan hemen sonra çıkıp gittiklerini söylediler. Hitler işte o zaman şüphelendi. Rastenburg havaalanına telefon edildi. Stauffenberg'in saat 1'den hemen sonra büyük bir aceleyle gelmiş Rangsdorf havaalanına gideceğini söylemişti. Himmler alana iner inmez kendisinin hemen tutuklanmasını emretti. Ama emri Berlin'e ulaşamadı. Feldgebel her şeyi göze alarak bütün irtibatı kesmiş bulunuyordu. Berlin'de bir takım ters işlerin olabileceği o dakikaya kadar kimsenin aklına gelmiyordu. Herkes Stauffenberg'in bu işi kendi başına yaptığına inanıyordu. O takdirde Stauffenberg'in bazılarını dediği gibi Rus hatlarının gerisine ineceğini tahmin etmek zor değildi. Bu gibi durumlarda genellikle soğukkanlı davranan Hitler'in aklı ise daha başka bir yerdeydi. Saat 4'te gelmesi gereken Mussolini'nin treni gecikmişti. İki faşist diktatörün 20 Temmuz 1944 günü akşamüstü yaptıkları son görüşmenin komediyle karışık bir trajedi havası vardı. Toplantı odasının yıkıntılarına bakıyorlar, Avrupa kıtasına hükmetmek üzere kurdukları mihverin hala sapasağlam ayakta durduğunu söyleyerek birbirlerini kandırıyorlardı. Bir zamanların kendini beğenmiş, çalımından geçilmeyen duçesi, şimdi Nazi fedailerinin hapisten kurtardığı, SS'lerin ayakta tuttuğu bir Lombardiya valisinden başka bir şey değildi. Buna rağmen Führer'in düşük İtalyan diktatörüne saygısı ve kendisine karşı beslediği dostluk azalmış değildi. Onu fizik durumunun imkan verdiği kadar iyi karşılamış, birkaç saat önce az kalsın öleceği yeri Lage Baracca'nın hala duman tüten yıkıntılarını göstermiş, bütün gerilemelere rağmen ortak davalarının er geç zaferle sonuçlanacağını söylemişti. Görüşmede tercümanlık yapan Dr. Schmidt sahneyi şöyle anlatıyor. Mussolini çok korkmuştu. Karargâhta böyle bir olayın nasıl olabileceğini bir türlü aklı almıyordu. Hitler şunları söyledi. Şurada duruyordum. Bomba ayağımın dibinde patladı. Artık bana bir şey olmayacağını açıkça anlıyorum. Yoluma devam etmek ve görevimi tamamlamak benim alın yazım kesinlikle. Bugün burada olan şey artık olayların en yüksek noktası. Şimdi ölümden kurtulmuş bulunuyorum. Hizmet ettiğim büyük davanın bugünkü tehlikeleri atlatacağına ve her şeyin sonunda iyi olarak biteceğine bugün artık eskisinden daha çok inanıyorum. Genellikle Hitler'in söylediği sözlerin etkisinde kalan Mussolini, Hitler'le aynı görüşte olduğunu söyledi. Durumumuz kötü dedi, umutsuz bile denebilir. Ama bugün burada olup bitenler bana cesaret verdi. Bu mucizeden sonra davamızın talihsiz bir sonuca varacağı düşünülemez. Sonra iki diktatör çevresindekilerle birlikte çay içmeye gittiler. O sırada saat aşağı yukarı 5 idi, gülünç bir sahne oldu. Bu sahne şaşkın ve perişan Nazi şeflerinin Nazi imparatorluğunun büyük buhranlarından birinde nasıl davrandıklarını göstermesi bakımından ilginç olmasa bile güzel bir örnektir. Bu sırada Rastenburg'daki haberleşme şebekesi Hitler'in doğrudan doğruya verdiği emirle yeniden işletilmeye başlanmıştı. Bu sırada Berlin'de ve belki de Batı cephesinde bir askeri isyanın başladığını gösteren ilk raporlar gelmeye başladı. Führer'in adamları hemen uzun zamandan beri içlerinde sakladıkları suçlamalara başladılar. Duvarların arkasından gelen gürültülerden Mussolini kıpkırmızı oldu ama hiç sesini çıkarmadı, yerinde oturdu. Atentat işareti üstüne hemen uçakla Rastenburg'a koşan Dönitz, çay başladığı sırada Rastenburg'a varmış bulunuyordu. Çay sırasında ordunun yaptığı ihanete attı tuttu. Göring, hava kuvvetleri adına kendisini destekledi. Dönitz sonra Luftwaffe'nin başarısızlıklarına kızdı. Şişko Alman Mareşali kendisini savunduktan sonra öteden beri kızdığı Ribbentrop'a yüklendi. Alman dış politikasının iflasından onu sorumlu tuttu. Bir ara Mareşal sopasını Dışişleri Bakanı'nın kafasına vurmak için üzerine yürüdü. "Namussuz şampanya tüccarı, kapa şu pis ağzını!" diye bağırdı. Ama Alman Mareşalinden bile biraz saygı bekleyen Ribbentrop için bu kadarı artık fazlaydı. "Ben hala Dışişleri Bakanıyım," diye bağırdı. "Adım da von Ribbentrop'tur." Ribbentrop eskiden şampanya tüccarıydı. O sırada Almanya'nın en büyük şarap tüccarının kızı ile evli bulunuyordu. 1925'te 32 yaşındayken Fräulein Gertrud von Ribbentrop adındaki halası kendisini evlatlığa kabul ettikten sonra von olmuştur. Sonra içlerinden biri Nazi rejimine karşı girişilmiş olan başka bir isyanı, yani 30 Haziran 1934'teki Röhm komplosunu hatırladı. Bu konu ortaya atılır atılmaz Hitler, o sırada şarlatan Doktor Theodor Morel'in verdiği renk renk hapları yutuyordu, birden köpürdü. Görenlerin anlattıklarına göre ağzı köpürerek sandalyesinden fırladı, bağırıp çağırmaya başladı. Röhm'in yaptıklarının bugünkü hainlerin yaptıklarının yanında hiç kaldığını haykırarak söyledi. Köklerini kazıyacaktı, mahvedecekti onları. Ocaklarını söndürecekti. Karılarını ve çocuklarını da toplama kamplarına atacağım dedi. Hiç merhamet etmeyeceğim. Gerçekten de bu konuda da buna benzer konularda olduğu gibi dediğini yapacaktı. Kısmen yorulduğu için, kısmen de Berlin'deki askeri ayaklanma ile ilgili yeni yeni haberler geldiği için nutkunu yarıda kesti. Ama sinirleri yatışmamıştı daha. Mussolini'yi trene kadar götürdü. Son ayrılışları oldu bu ve sonra karargahına döndü. Akşamüstü saat 6'da darbenin henüz bastırılmadığı haberini alınca telefona yapıştı ve Berlin'deki SS'lere en ufak şekilde şüphelendikleri şahısları bile vurmaları için emirler vermeye başladı. "Himmler nerede? Neden buraya gelmiyor?" diye bağırdı. Bir saat önce çaya otururlarken SS şefine hemen uçakla Berlin'e gitmesini ve isyanı merhametsizce bastırmasını emrettiğini, polis başının o sırada daha Berlin'e varmamış olacağını unutmuştu. 38. ayrımın sonu. Sayfa 1330.